Ayrım 16.
8. Bölüm. Böylece saraya gelişinden sadece bir ay sonra Fabris'te bir saraylının bütün üzüntüleri başlamıştı bile. Yaşamının mutluluğunu oluşturan yakın dostluk da zehirlenmişti. Bir akşam bu düşüncelerle canı sıkılarak çok gözde bir sevgiliye benzediği düşesin salonundan çıktı. Kentin içinde öyle rastgele dolaşırken önünden geçtiği tiyatronun aydınlık olduğunu gördü, içeri girdi. Sırtında taşıdığı giysiler içindeki bir adam için nedensiz bir sakınımsızlıktı bu. Sonunda olup olacağı 40 bin nüfuslu küçük bir kent olan Parma'da böyle bir şey yapmaktan kaçınmayı tasarlamıştı. Şurası bir gerçektir ki, daha ilk günlerde resmi giysilerden kurtulmuştu. Pek yüksek sosyeteye gitmedikçe yaslı bir insan gibi sadece siyahlar giyiyordu. Tiyatroda görünmemek için 3. sıradan bir loca tuttu. Goldoni'nin Jean Hotesi, otelci kadını oynuyorlardı. Fabris salonun mimarisine bakıyordu. Gözünü sahneye pek seyrek çeviriyordu. Ama seyirci kalabalığı her an kahkahalarla gülüyordu. Fabris bakışlarını otelci kadını oynayan genç oyuncuya çevirdi. Onu gülünç buldu. Daha bir dikkatle bakınca oyuncunun pek sevimli, özellikle de pek yapmacıksız olduğunu gördü. Goldoni'nin kendi ağzından söylettiği güzel şeylere önce kendisi gülen saf bir kızdı bu. O sözleri söylediğine pek şaşırmış bir hali vardı. Fabris kızın adını sordu. Kendisine Marietta Vasserra olduğunu söylediler. Fabris içinden "Aa" diye düşündü. Kız benim adımı almış. Çok garip doğrusu. Bütün tasarlarına karşın tiyatrodan ancak oyunun sonunda çıktı. Ertesi gün gene geldi. 3 gün sonra Marietta Vasserra'nın adresini öğrenmişti. Bin bir zorlukla o adresi elde ettiği günün akşamı Fabris Kont'un kendisine pek güler yüz gösterdiğinin farkına vardı. Sakınımın sınırında durabilmek için büyük sıkıntılar çeken zavallı kıskanç aşık genç adamın peşine casuslar koymuş ve o tiyatro çılgınlığından pek hoşlanmıştı. Fabris'e karşı sevimli davranmaya karar verdiğinin ertesi günü Fabris'in gerçekte uzun, mavi bir redingotla yarı kılık değiştirmiş bir halde Marietta Vasserra'nın tiyatronun arkasındaki eski, köhne bir evin 4. katındaki sefil dairesine kadar çıktığını öğrendiği zaman Kont'un duyduğu sevinci nasıl anlatmalı bilmem ki. Fabris'in sahte bir isim altında oraya gittiğini ve Ciletti adındaki kötü bir haytanın kıskançlığını körükleme onuruna erdiğini öğrenince neşesi daha da arttı. Bu Ciletti denen adam kentte 3. derecede uşak rolleri oynuyor, köylerde de ip üzerinde dans ediyordu. Marietta'nın bu soylu aşığı Fabris'e ağız dolusu küfürler yağdırmış ve onu öldürmek istediğini söylemeyi de unutmamıştı. Opera toplulukları bir impresario tarafından oluşturulur. O sağdan, soldan, öteden, beriden ücret ödeyebileceği ya da serbest bulduğu kimseleri işe alır. Böylece rastgele toplanan grup bir veya en fazla iki mevsim bir arada kalır. Güldürü kumpanyaları böyle değildir. Kentten kente koşarak her iki üç ayda bir yer değiştirirken gene de bütün bireyleri birbirlerini seven ya da birbirinden nefret eden bir aile gibidirler. Bu kumpanyalarda kurulmuş aileler vardır. Topluluğun oyun sergilemeye gittiği kentlerin yakışıklıları kimi zaman bunları ayartmakta çok zorluk çekerler. İşte kahramanımızın başına da böylesi gelmişti. Küçük Marietta Fabris'i oldukça seviyordu ama tek efendisi olduğunu ileri süren ve onu çok yakından gözleyen Ciletti'den de ödü patlıyordu. Her yerde ulu orta Monseigneur'u öldüreceğini kesin olarak söylüyordu. Onun kimliğini öğrenmişti çünkü Fabris'i izleyip adını sanını öğrenmeyi başarmıştı. Bu Ciletti efendi dünyanın en çirkin ve aşka hiç de yakışmayan insanıydı. Bir kez son derece uzun boylu, korkunç derecede sıskaydı. Suratı çiçek bozuğu içindeydi, biraz da şaşıydı. Bütün bunlardan başka mesleğinin gerektirdiği becerilere sahipti. Arkadaşlarının toplandığı kulislere ayakları ve elleri üzerinde taklalar atarak ya da sevimli herhangi başka bir numara yaparak girerdi. Oyuncunun yüzü unlarla artılmış olarak görünmesi ve sayısı belirsiz sopalar yiyip ya da sopa vurması gereken rollerde üstün başarı elde ederdi. Fabris'in bu saygın rakibinin 32 franklık bir aylığı vardı. Kendini pek varlıklı buluyordu. Hafiyeleri bütün bu ayrıntıların gerçekliğini kesinlikle kendisine bildirdikleri zaman Kont ölümün eşiğinden geri dönmüş gibi oldu. Sevimli zekası yeniden su yüzüne çıktı. Kont Düşes'in salonunda hiç olmadığı kadar neşeli ve iyi arkadaş olarak belirdi ve kendisini yaşama döndüren o küçük serüvenden de söz etmekten özellikle kaçındı. Hatta Mosca Kont'u olup bitenleri Düşes'in olabildiğince geç öğrenmesi için elinden geleni yaptı. zorunlu bütün önlemleri aldı. En sonunda bir aydan beri içinde bas bas bağırarak bir aşığın değeri söndüğü zaman o aşığın yolculuğa çıkması gerektiğini söyleyen mantığını dinleme yürekliliğini gösterdi. Önemli bir iş nedeniyle Bologna'ya gitmesi gerekti. Bakanlığın kuryeleri günde iki kez ona dairesinin resmi kağıtlarından çok küçük Marietta'nın aşkları, korkunç Giletti'nin öfkesi ve Fabris'in girişimleri konusunda haberler getiriyordu. Kont'un casuslarından biri birçok kez Arlequin Scarlett'te et pateyi yineletti. Giletti'nin üstün başarılarından biriydi bu. Tam rakibi Brighella çömlek kebabına el attığı anda içinden Giletti çıkar, belki de onu sopayla bir temiz döver. Kont'un adamı ona 100 frank vermek için bu bahaneyi bulmuştu. Gırtlağına kadar borca batmış olan Giletti bu gökten inen beklenmedik nimetten hiç kimseye söz etmedi ama şaşılacak derecede gururlandı. Fabris'in hevesi bir öz saygı kırgınlığına dönüştü. Daha o yaşta tasalar onu hevesler edinmeye zorlamıştı bile. Kendini beğenmişlik onu tiyatroya yöneltiyordu. Küçük kız çok neşeli oynuyor, kendisini pek eğlendiriyordu. Fabris tiyatrodan çıktıktan sonra bir saat için aşık oluyordu. Fabris'in gerçek tehlikelerle karşı karşıya bulunduğunu haber alınca Kont hemen Parma'ya döndü. Napolyon'un Dragon süvarilerinin gösterişli alayından Dragon süvarisi olan Giletti büyük bir ciddiyetle Fabris'i öldüreceğinden söz ediyor, ardından hemen Romagnano'ya kaçmak için önlemler alıyordu. Eğer okuyucumuz gençse bu güzel erdem belirtisine gösterdiğimiz hayranlığa kızacaktır. Bununla birlikte Bologna'dan geri gelmek Kont açısından hiç de azımsanacak bir kahramanlık çabası olmadı. Çünkü çoğunlukla sabahları yüzü yorgun oluyordu. Oysa Fabris öylesine körpe, öylesine dingindi ki kendisi orada yokken ve bu kadar aptalca bir nedenle Fabris öldürülecek olsa Kont'u kınamayı kim aklına getirebilirdi? Ama o yapabilip de yapmadığı cömertçe bir eylemden ötürü ölünceye kadar vicdan azabı duyan o ender rastlanan ruhlardan birine sahipti. Zaten kendi hatası yüzünden düşesin üzüldüğünü görmeye katlanamazdı. Kont geldiğinde düşesi sessiz ve düşünceli bulmuştu. Bakın neler olmuştu. Vicdan azabıyla kıvranan ve o hatayı işlemek için kendisine verilen paranın aşırılığından kusurunun önemi konusunda bir kanıya varan küçük oda hizmetçisi Çekina hastalanmıştı. Onu pek seven düşes bir akşam kızın odasına kadar çıktı. Küçük kız bu sevgi belirtisi karşısında daha fazla dayanamadı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı ve aldığı paradan hala elinde kalanını hanımına vermek istedi. En sonunda da Kont'un kendisine yönelttiği sorularla kendisinin Kont'a verdiği yanıtları Düşes'e itiraf etmek yürekliliğini gösterdi. Düşes hemen lambaya doğru koşup onu söndürdü, sonra da küçük Çekina'nın yanına gelip kendisini bağışladığını söyledi ama bu garip sahneden her kim olursa olsun hiç kimseye söz etmemesi koşuluyla. Ardından da tasasız görünen bir tavırla zavallı Kont gülünç olmaktan korkuyor diye ekledi. Bütün erkekler böyledir zaten. Düşes çabucak dairesine indi. Odasının kapısını kapatır kapatmaz hüngür hüngür ağlamaya başladı. Eline doğan şu Fabris'le sevişme fikri Düşes'e korkunç bir şey gibi görünüyordu. Bununla birlikte davranışı ne anlama geliyordu? Kont'un Düşes'i içine gömülmüş gördüğü o kapkara üzüntünün ilk nedeni de işte buydu. Kont gelince Düşes hem ona karşı hem de Fabris'e karşı aynı sabırsızlık nöbetine tutuldu. Düşes artık ne birini ne de öbürünü görmek istiyordu. Fabris'in küçük Marietta'nın yanında oynadığı kendi görüşüne göre gülünç role öfkeleniyordu. Çünkü Kont bir giz saklamasını beceremeyen gerçek bir aşık olarak her şeyi kendisine anlatmıştı. Düşes bu felakete bir türlü alışamıyordu. Çok sevdiği bu insanın bir kusuru vardı. En sonunda bir candan dostluk anında Düşes Kont'tan öğüt istedi. Beriki için tadına doyulmaz bir an oldu bu. Kendisini Parma'ya geri getiren dürüst bir davranışın güzel bir ödülüydü. Kont gülerek bundan daha basit bir şey olamaz dedi. Genç erkekler bütün kadınlara sahip olmak isterler. Sonra da ertesi gün bunu artık hiç düşünmezler bile. Fabris del Dongo markizini görmek için Belgrati'ye gitmeyecek mi zaten? İyi ya işte gitsin bakalım. O burada yokken Güldürü kumpanyasının yeteneklerini başka bir jüriye taşımasını rica ederim, yol giderlerini de öderim. Ama az sonra Fabris'in rastlantının karşısına çıkaracağı ilk güzel kadını tutulduğunu göreceğiz. Bunda şaşılacak bir şey yok. Zaten ben de onu başka türlü görmek istemezdim. Eğer zorunuysa Markiz tarafından mektup yazdırın. Kesin bir ilgisizlikle verilen bu fikir Düşes'in kafasında adeta bir şimşek çaktırdı. Giletti'den korkuyordu. O akşam kont sanki bir rastlantıymış gibi Viyana'ya giderken Milano'dan geçecek bir kurye olduğunu haber verdi. 3 gün sonra Fabrice annesinden bir mektup alıyordu. Delikanlı, Giletti'nin kıskançlığı sayesinde küçük Marietta'nın kendisine analık yapan ihtiyar Mammaccia'yı aracılığıyla bildirdiği o harikulade arzulardan henüz yararlanamadığına pek kızarak gitti. Fabrice, Maggiore Gölü'nün sağ kıyısında kocaman bir Piemonte köyü olan Belgrate'de annesiyle kız kardeşlerinden birini buldu. Gölün sol yakası Milanolulara, dolayısıyla Avusturya'ya aitti. Como Gölü'ne koşut olan ve öbürü gibi kuzeyden güneye akan bu göl 20 fersah kadar daha batıdadır. Dağların havası, hemen yanı başında çocukluğunun geçtiği gölü anımsatan bu eşsiz güzellikteki gölün azametli ve dingin görünüşü, her şey ve her şey Fabrice'in neredeyse öfkeye varan acısını tatlı bir üzüntüye dönüştürmeye katkıda bulundu. Fabrice şimdi düşesi sonsuz bir sevgiyle anımsıyordu. Ona öyle geliyordu ki uzakta olduğunda düşese karşı hiçbir zaman hiçbir kadına duymadığı bir aşkı duymaya başlıyordu. Hiçbir şey Fabrice'e ondan ayrılmak kadar zor gelemezdi. Bu ruhsal durumda eğer düşes en ufak bir cilveye başvurma tenezzülünde bulunsaydı bu gönlü söz gelimi karşısına bir rakip çıkararak fethedebilirdi. Ne var ki bu kadar kesin bir karara varmak şöyle dursun. Düşes düşüncesini hep genç yolcunun adımlarına bağlı bulunca kendisine şiddetle çıkışmaktan asla geri kalmıyordu. Sanki iğrenç bir şeymiş gibi hala geçici heves adını verdiği şey için kendini kınıyordu. Düşes konta karşı özen ve gönül okşayıcı davranışlarını artırdı. O da bunca güzelliğe kapılarak kendisine ikinci bir Bologna yolculuğu öğütleyen sağlıklı mantığının sözünü dinlemiyordu. Milanolu bir dükle evlendirdiği büyük kızının düğün telaşına kendini kaptıran Del Dongo Markizi sevgili oğluna ancak 3 gün ayırabildi. Markiz oğlundan hiç bu kadar sevgi dolu bir yakınlık görmemişti. Fabrice'in ruhunu gitgide daha fazla kaplayan üzüntünün ortasında aklına garip ve hatta gülünç bir fikir gelmişti. Hemen de bunu uygulamaya koydu. Rahip Blanes'le görüşmek istediğini söyleme yürekliğinde bulunabilecek miyiz? Bu mükemmel ihtiyar çocuksu, hemen hemen eşit güçte tutkularla çekiştirilen bir yüreğin üzüntülerini anlama yeteneğinden fersahlarca uzaktaydı. Hem de zaten Fabrice'in sadece parmada gözetip kolaması gereken bütün çıkarları şöyle bir gösterebilmesi için 8 gün gerekirdi. Ama Fabrice onu görüp kendisine danışmayı sürdürürken 16 yaş heyecanlarının tazeliğini buluyordu. İnanır mısınız? Fabrice onunla sadece bilge bir insan gibi, son derece bağlı bir dost gibi konuşmak istemiyordu. Bu yolculuğun konusu ve sürdüğü 50 saat boyunca kahramanımızı heyecanlandıran duygular o kadar saçma sapan şeylerdir ki, kuşkusuz öykünün yararı düşünülerek onları çıkarmak daha iyi olurdu. Fabrice'in saflığının onu okuyucunun sevgisinden yoksun bırakmasından korkuyorum. Ama sonunda o böyleydi. Neden bir başkasını değil de onu olduğundan daha iyi göstermeli? Ben ne Mosca kontunu ne de prensi olduğundan daha iyi gösterdim. Böylece madem ki söylememiz gerek, Fabrice annesini Maggiore Gölü'nün sol yakasındaki Avusturya yakası Lavagno limanına kadar götürdü. Markiz akşamın saat 8'ine doğru limana çıktı. Göl tarafsız bir ülke olarak kabul edilir ve karaya inmeyenlerden pasaport sorulmaz. Ama hava iyiden iyiye kararınca kendisi de o aynı Avusturya kıyısına sulara doğru ilerleyen küçük bir ormanın ortasına iniverdi. Fabrice Sediola adı verilen bir çeşit araba kiralamıştı. Bu kırsal yörelere özgü ve yollu araba sayesinde 500 adım gerisinden annesinin arabasını izleyebildi. Fabrice Casa del Dongo, Del Dongo ailesinin bir uşağı kılığına girmişti. Çok sayıda güvenlik ya da gümrük görevlisinden hiçbiri ona pasaport istemeyi akıl etmedi. Markizle kızının geceyi geçirmek üzere duracakları Como'ya çeyrek fersah kala, Fabrice sol koldaki bir keçi yoluna saptı. Bu patika Vico kasabasına dolanarak gölün en uzak kıyısında daha pek yeni yapılan küçük bir yolla birleşiyordu. Vakit gece yarısını bulmuştu. Fabrice artık hiçbir jandarmayla karşılaşmayacağını umut edebilirdi. Küçük yolun her an içinden geçtiği ormandaki kümelerin ağaçları yapraklarının kara çevresini yıldızlı ama hafif pusla örtülü bir gökyüzünün üzerine çiziyorlardı. Sular ve gökyüzü derin bir dinginlik içindeydi. Fabrice'in ruhu bu yüce güzelliği karşı koyamadı. Genç adam durdu. Sonra da küçük bir burun oluşturarak gölün içine doğru uzanan bir kayanın üzerine oturdu. Evrensel sessizliği sadece eşit aralıklarla gelip kumsalda sona eren gölün küçük dalgaları bozuyordu. Fabrice'in bir İtalyan yüreği vardı. Bu nedenle ondan özür dilerim. Onu biraz sevimsizleştirecek bu kusur özellikle şundan ibaretti. Zaman zaman ortaya çıkan bir gururlanması vardı. Sadece güzelliğin görünüşü onu fazlasıyla duygulandırır ve üzüntülerinin sert yanını alıp götürürdü. Fabrice o ıssız kayanın üzerine oturmuş, artık güvenlik görevlilerine karşı tetikte bulunmak zorunda olmadan derin geceyle engin sessizliğin koruyucu kanatlarına sığınmış dururken gözleri tatlı yaşlarla ıslandı ve orada zahmetsizce uzun zamandan beri tattığı en mutlu anları buldu. Fabrice düşese asla yalan söylememeye karar verdi. Onu taparcasına sevdiği için de kendisini sevdiğini hiçbir zaman söylememeye ant içti. Düşes'in yanında aşk sözcüğünü hiçbir zaman ağzına almayacaktı. Çünkü böyle adlandırılan tutku onun gönlü için bilinmeyen bir şeydi. O anın mutluluğunu oluşturan cömertlik ve erdem heyecanı içinde Fabrice ilk fırsatta Düşes'e her şeyi söylemeye karar verdi. Gönlü aşkı asla tanımamıştı. Bu yürekli kararı iyice benimsedikten sonra sanki ağır bir yükten kurtulmuş gibi hissetti kendini. Belki de Marietta konusunda bana bir iki söz söyler. ''Aman canım, Marietta'yı zaten bir daha görmeyeceğim ki.'' diye neşeyle kendi düşüncesini yanıtladı. Bütün gün ortalığı kasıp kavuran yakıcı sıcak sabahın ayazıyla hafiflemeye başlıyordu. Şafak Como Gölü'nün kuzeyinde ve doğusunda yükselen Alp dağlarının doruklarını hafif bir beyaz ışıkla çizmeye başlamıştı bile. Dağların Haziran ayında bile karlarla bembeyaz olan kütleleri bu baş döndürücü yüksekliklerde her zaman berrak olan bir gökyüzünün açık mavisi üzerinde beliriyordu. Alplerin bir kolu güneyden mutlu İtalya'ya doğru ilerleyerek Como Gölü'nün aklanlarını Garda Gölü'nünkilerden ayırır. Fabrice gözleriyle bu doyulmaz güzellikteki dağların bütün kollarını izliyordu. Aydınlanan şafak dar boğazların derinlerinden yükselen hafif pusu aydınlatarak gelip onları ayıran vadileri belirliyordu. Fabrice bir süreden beri yeniden yürümeye koyulmuştu. Durini Yarımadası'nı oluşturan tepeyi geçti. En sonunda Grianta köyünün çan kulesi gözlerinin önünde beliriverdi. Orada sık sık Ralph Branes'le birlikte yıldız gözlemleri yapmıştı. O zamanlar ben ne kadar bilgisizdim diye düşündü. Öğretmenimin karıştırdığı o gökbilim kitaplarının gülünç latincesini bile anlayamıyordum. Ve öyle sanıyorum ki onlara asıl şuradan buradan sadece birkaç sözcük anlayabildiğimden düşlerim olabildiğince romantik bir anlam vermeyi üzerine aldığı için bugün saygı duyuyorum. Yavaş yavaş Fabrice'in düşleri başka bir yola döküldü. Acaba bu bilimde gerçek bir şeyler var mı? Öbür bilimlerden neden farklı olsun? Bir bölüm sersemler ve becerikli kimseler, söz gelimi, Meksika dilini bildiklerini kabul ediyorlar kendi aralarında. Bu nitelikleriyle de kendilerini onlara saygı duyan topluma ve para veren hükümetleri kabul ettiriyorlar. İşte tam da zerre kadar akılları olmadığından ve iktidarın da onları hakları ayaklandırmasından ve yürekli duygular yardımıyla parlak söylevler çekmesinden korkusu olmadığı için bu kişileri lütuflara boğuyorlar. Söz gelimi 4. Ernest'in eski Yunanca bir şiirin 19 dizesini açıkladığı için 4000 frank maaş bağlayıp kendi tarikatının nişanını verdiği şu rahip Barry. Ey ulu tanrım, bu gibi şeyleri gülünç bulmaya gerçekten hakkım var mı benim? Yakınmak bana mı kalmış diye söylendi ansızın duruveren Fabrice. O aynı nişan daha geçenlerde benim Napoli'deki öğretmenime verilmemiş miydi? Fabrice derin bir huzursuzluk duygusuna kapıldı. Eskiden yüreğini çarptıran o güzel erdem heyecanı şimdi bir hırsızlıktan iyi bir pay kapmanın aşağılık zevkine dönüşüyordu. En sonunda kendinden hiç de hoşnut olmayan bir insanın sönmüş gözleriyle kendi kendine pekala öyle olsun diye söylendi. Madem ki soylu oluşum bana bu yolsuzluklardan yararlanma hakkını veriyor, payıma düşeni almamak benim için son derece büyük bir yanılgı olurdu. Ama şimdi kalkıp da onları herkesin önünde lanetlemeyi aklımın ucundan bile geçirmemeliyim. Bu düşünmeler hiç de doğruluktan yoksun değildi. Ama ne var ki Fabrice bir saat önce başının döndüğü o yüce mutluluk adı verilen şu her zaman nazlı, narin bitkiyi kurutmuştu. Kendi kendini avutmaya çalışarak müneccimliğe inanılmaması gerekiyorsa diye sürdürdü. Bu bilim matematiğe dayanmayan bilimlerin 1/4 gibi hizmet etmeleri için kendilerine para ödenen ve becerikli, coşkun ahmaklar ve ikiyüzlüler topluluğu ise nasıl oluyor da ben sık sık ve heyecanla o uğursuz ayrıntıyı düşünüyorum. Vaktiyle B. nokta nokta tutuk evinden çıktım ama haklı nedenlerle tutuk evine atılan bir askerin giysileri ve yol kağıdıyla. Fabris'in düşüncesi daha ileri gidemedi. Güçlüğün çevresinde çeşitli biçimde dönüp dolanıyordu ama bir türlü bunların üstesinden gelmeyi başaramıyordu. Henüz pek gençti. Boş zamanlarında ruhu imgeleme yetisinin her zaman kendisine sağlamayı hazır olduğu romantik durumların oluşturduğu duyguları büyük bir hayranlıkla tatmakla uğraşırdı. Nesnelerin gerçek özelliklerinin nedenlerini tahmin etmek için bunlara sabırla bakmaya zamanı ayırmaktan çok uzaktı. Gerçek ona henüz çok yavan, adi ve iğrenç görünüyordu. Ona gerçeğe bakmaktan hoşlanmayacağını kabul ediyorum ama o zaman da düşünmek gerekir. Özellikle de bilgisizliğinin çeşitli parçalarıyla itirazlar yükseltmemeli. İşte böylece zekadan hiç de yoksun olmamakla birlikte Fabris ön belirtileri olan yarı inancının yaşama ayak basarken edindiği bir din, derin bir izlenim olduğunu göremedi. Bu inancı düşünmek, hissetmekti, bir mutluluktu. Bunun nasıl söz gelimi, geometri gibi kanıtlanmış gerçek bir bilim olabildiğini aramakta ayak diriyordu. Belleğinde kendisinin gözlemlediği ön belirtilerin haber verirmişe benzedikleri mutlu ya da mutsuz olayın meydana gelmediği bütün durumları büyük bir şiddetle araştırıyordu. Ama bir düşünce düzenini izleyip gerçeğe doğru yürüdüğünü sanırken dikkati büyük bir tali eseri olarak ön belirtinin haber verirmişe benzediği mutlu ya da mutsuz olayla izlenmiş olduğu durumların anısı üzerinde duruyordu. Ve o zaman ruhu saygıyla dolup duygulanıyordu. Eğer birisi çıkıp da ön belirtileri yaslayacak, özellikle de alaya kalkışacak olursa vay haline. Fabris o insana karşı yenilmez bir nefret duyardı. Fabris mesafelerin ayrımında olmaksızın yürüyordu. Sonuç vermeyen düşüncelerinin bir noktasına gelmişti ki başını kaldırınca babasının bahçe duvarını gördü. Güzel bir taraçaya destek olan bu duvar yolun sağında yerden 40 ayak yükseklikteydi. En yukarıda parmaklığın yanında bir kesme taş şeridi duvara anıtsal bir hava veriyordu. Fabris soğukça "Bu parmaklık hiç de fena değildir." diye söylendi. "İyi bir mimarlık yapıtıdır. Hemen hemen eski Roma beğenisinde." Antik çağ hakkında edindiği yeni bilgilerinden yararlanıyordu. Sonra nefretle başını çevirdi. Babasının sert davranışları, özellikle de Fransa yolculuğundan sonra ağabeyi Ascanio'nun kendini ihbar edişi aklına geldi. Bu saptırılmış ihbar bugünkü yaşamımın kökenini oluşturdu. Ondan nefret edebilirim, onu küçümseyebilirim ama eninde sonunda bu beni ele verişi bütün yaşamımı değiştirdi. Bir kez Novari'ye sürgün edildikten sonra benim halim ne olacaktı? Babamın işlerine bakan adam bana adeta zorlukla katlanıyordu. Eğer halam güç sahibi bir bakanla sevişmeseydi, gerçekten de benim halim ne olurdu? Ya olur da halamın yumuşak ve tutkulu, adeta beni şaşırtan bir coşkunlukla beni seven bir ruhu olacağına, kupkuru ve adi bir ruhu olsaydı ne yapardım ben? Düşesinde ağabeyi Del Dongo Markisi gibi bir ruhu olsaydı ben şimdi nerelerde olurdum acaba? Bu acı anılarla bunalan Fabris kararsız adımlarla yürüyordu. Tam da şatonun şahane ön yüzüyle karşı karşıya bulunan hendeğin kıyısına geldi. Zamanın kararttığı o kocaman yapıya başını kaldırıp da şöyle bir parça baktı. Mimarisinin soylu dili delikanlıyı duygulandıramadı. Babasıyla ağabeyinin anısı ruhunu bütün güzellik duygularını kapatıyordu. O şimdi artık iki yüzlü ve tehlikeli düşmanların karşısında tetikte bulunmaktan başka bir şeye dikkat etmiyordu. 1815'ten önce 3. katta kendi kaldığı odanın küçük penceresinde bir saniye ama gözle görülen bir nefretle baktı. Babasının mizacı ilk çocukluk anılarının bütün güzelliğini yok etmişti.